Ayrım 6. Şahika A.J. Cronin. Sayfa 52. Andrew öyle bir çığlık attı ki Annie korkuyla mutfaktan fırladı. "Aman be doktor, bazen o kadar ahmakça davranıyorsunuz ki." "Evet Annie'ciğim, yalnız senden bir ricam var. Bu gece benim pantolonumu ütüler misin?" Ertesi gece serbestti. Korkak bir umutla enstitünün yanındaki Mrs. Herbert'in evine gitti. Kristin burada pansiyoner olarak kalıyordu. Erkenci olduğunu biliyordu. Fakat bir an daha fazla beklemeye dayanamadı. Kapıyı ona Kristin açtı. Gülümseyerek hoş geldiniz dedi. Demek kızgın değildi. Halbuki kendisinden hoşlanmadığını sanmıştı. Boğulacak gibi oldu. Güçlükle cevap verebildi. Kız oturma odasına doğru izlerken sordu. Çok güzel bir gündü değil mi? Evet güzeldi. Bugün öğleden sonra iyi bir yürüyüş yaptım. Pendi'den uzaklara kadar gittim. Birkaç kırlangıç otu buldum. Andrew oturdukları zaman ona bugünkü yürüyüşten hoşlanıp hoşlanmadığını sormak istedi. Fakat bunun lüzumsuzluğunu anlayarak sustu. Genç kız anlattı. Bayan Watkins demin telefon etti. Kocası büroya kadar gitmiş, biraz gecikeceklermiş. Birkaç dakika beklemek sizi sıkmaz değil mi? Sıkmak mı? Birkaç dakika. Sevinçten o sırada kahkaha bile atabilirdi. Bu anları nasıl beklediğini bir bilseydi. Onun yakınında olmak ne büyük mutluluktu. Oturma odası kendi eşyalarıyla döşenmişti. Bu Blaine'de gördüğü bütün odalardan değişikti. Burada ne pahalı halılardan ne de Bayan Bramwell'in evindeki saten yastıklardan vardı. Döşeme tahtaları cilalanmıştı. Şöminenin önüne düz, kahverengi bir halı serilmişti. Mobilyaların sade olduğunu fark etti. Masanın ortasında duran beyaz bir vazoda öğleden sonra topladığı kırlangıç otları duruyordu. Pencerenin kenarına içi toprak dolu tahta bir şeker kutusu konmuştu. İçinden küçük yeşil filizler sürmüştü. Şöminenin üzerinde acayip bir resim duruyordu. Bu bir çocuğun kırmızıya boyanmış iskemlesini gösteriyordu. Andrew resmin çok fena çizilmiş olduğunu düşündü. Barlow erkeğin yüzündeki hayreti görmüş olacaktı ki gülümsedi. İnşallah Aslı olduğunu sanmıyorsunuzdur. Utancından ne söyleyeceğini bilemiyordu. Kızın kişiliği ve kendi anlamadığı şeyler hakkında bilgi sahibi olması kendisini şaşırmıştı. Buna rağmen merakı o kadar uyanmıştı ki çekingenliğini unuttu. Havadan sudan bahsetmekten vazgeçerek kızın kendisi hakkında sualler sormaya başladı. Barlow açık cevaplar veriyordu. Yorkshire'lıydı. Annesi o 15 yaşındayken ölmüştü. Babası o zaman Bramwell maden kömür madenlerinde. Barlow açık cevaplar veriyordu. Yorkshire'lıydı. Annesi o 15 yaşındayken ölmüştü. Babası o zaman Bramwell Main kömür madenlerinden birinde toprak altı müdürü olarak çalışıyordu. Tek kardeşi John da aynı madende maden mühendisiydi. 5 sene sonra 19 yaşındayken devam ettiği kurslar bittiğinde babası Port Pitt'e müdür olarak tayin edilmişti. Bunun üzerine hep beraber buraya gelmişlerdi. Kendisi evin işlerine bakarken John da babasına yardım ediyordu. Fakat buraya gelişlerinden 6 ay sonra Port Pitt'te bir patlama sırasında toprak altında bulunan John derhal ölmüştü. Faciayı duyan babası hemen aşağı inmiş fakat siyah bir çamur deryasının hücumuyla karşılaşarak o da kazaya kurban gitmişti. Bir hafta sonra babasıyla John'un cesetleri madenden çıkartılmıştı. Genç kız sözlerini bitirdiği zaman derin bir sessizlik oldu. Andrew samimi bir sesle duygularını söyledi. Acınızı tazelediğim için çok üzgünüm. Burada herkes bana iyi davrandı. Bilhassa Bay ve Bayan Watkins. Okuldaki bu işi buldum. Bir anda yüzü aydınlandı. Ben de sizin gibiyim. Hala buranın yabancısıyım. İnsanın bilmediği bir yere alışması için uzunca bir zaman lazım. Andrew, ona olan duygularını birazcık anlatabilecek bir şeyler arayarak kıza baktı. Bu geçmişi unutturup gelecekteki umut dolu günleri başlatacak bir söz olabilirdi. İnsan burada kendisine yapayalnız hissediyor. Ben de sık sık yalnızlık duyuyor, çoğu zaman kim olursa olsun konuşacak birini arıyor. Kristin gülümsedi. Ne hakkında konuşmak mesela? Kızın kendisini güç bir durumda bıraktığını düşünerek kızardı. Tabii işim hakkında. Bir an durdu. Kendisinden bahsetmesi gerektiğini hissetti. Devamlı güçlüklerle karşılaştıkça adeta acemilik çekiyorum. Yani önemli hastalıklarla mı karşılaşıyorsunuz? Hayır, onu demek istemedim. Buraya geldiğim zaman birçok güçlükle karşılaştım. Herkes değişik şeylere inanıyor. Yahut inanıyor gibi görünüyor. Mafsalların şişmesi romatizmayı gösterir. Romatizma ise salisat ile tedavi edilir. Ortodoksların nasıl düşündüklerini bilirsiniz. Fakat ben bu düşüncelerin yanlış olduğunu gördüm. İlaç almak bana hastalığı geçirecek yerde daha fena yapıyor gibi geliyor. Mesela hastanın biri muayenehaneye geliyor, ilaç vereceksiniz sanıyor. İster yanmış şeker, ister karbonat, ister kezzap verin alıyorlar. Reçeteler Latince yazıldığı için hiçbir şey anlamıyorlar. Bence doğru değil. Tıp kanunlarına aykırı bir şey. Sonra doktorların bazıları ise hastaları sadece tecrübelerine dayanarak tedavi ediyorlar. Hastalığın belirtilerini değişik şekillerde geçiştirmeye çalışıyorlar. Halbuki hastalığın bütün bu belirtilerini zihinlerinde toplayıp teşhisi koymak için hiçbir zaman kendilerini yormuyorlar. Mesela baş ağrısı mı? Şu toz halinde ilacı kullanın. Yahut kansız mısınız? İçinde demir bulunan şeyler yemelisiniz, derler. Hastalara baş ağrılarının sebebini soracak yerde bir sürü ilaç var. Andrew ansızın sustu. Özür dilerim, galiba bunlarla başınızı şişiriyorum. Hayır hayır, aksine çok ilgi çekici. Kızın konuyla ilgilenmesi onu duygulandırmıştı. Ben kendi üslubumun daha doğru olduğunu sanıyorum. Çoğu zaman iyice düşünüp eskiden öğrendiğim şeyleri gözden geçiriyorum. Okuldayken okuduğum kitaplardaki tedavi usullerinin demode olduğunu şimdi anlıyorum. Orta yaştaki bir insanda görülen hastalık belirtilerine karşı bu tedavi usulleri faydasız. Belki vasat bir pratisyen için bunlar önemli değil diyebilirsiniz. Fakat hiç de öyle değil. İlmin ilerlemesi lazım. Birçok kimse ilmin hep yalanlarla dolu olduğuna inanıyor. Ben şahsen inanmıyorum. Hem şimdiki asistanların elinde yeni bir hastalığın belirtilerini keşfedecek daha fazla fırsat var. Bir hasta, hastaneye gidinceye kadar birçok denemelerden geçiyor. Genç kız tam cevap vereceği sırada kapı çalındı. Kristin hemen ayağa kalktı. Fikirlerini söyleyecek yerde gülümseyerek konuştu. Bundan bana başka zaman söz etmeyi umarım unutmazsınız. Watkins ve karısı geç kaldıkları için özür dileyerek içeri girdiler. Hep birlikte yemeğe oturdular. Bu, onları bir araya getiren Bramwell'lerin soğuk toplantısından çok değişikti. Yemek olarak pişmiş dana eti, tereyağı ile ezilmiş patates püresi, kremalı raven tatlısı ve kahve vardı. Bol bol yapılan yemeklerin hepsi de lezzetliydi. Bloodwayne'in verdiği azıcık yemeklerden sonra bu, Andrew için büyük bir ziyafetti. Böyle bir ev sahibiniz olduğu için çok şanslısınız, Bayan Marlowe. Çok güzel yemek pişiriyor. Andrew'un yemek yiyişince alaycı gözlerle süzen Watkins ansızın bir kahkaha attı. Çok iyi. Karısına doğru eğildi. Duydun mu karıcığım? İhtiyar bayan Herbert'in güzel yemek pişirdiğini söylüyor. Kristin kızardı. Andrew'a dönerek konuştu. Siz onu aldırmayın. Bu şimdiye kadar duyduğum en güzel iltifat. Çünkü yemeği kendim pişirdim. Bunun için Bayan Herbert'in mutfağını kullandım. Yemek pişirmeyi hem severim hem de alışığım. Verdiği bilgi maden müdürünü çok neşelendirdi. Bayan Bramwell'in toplantısındaki sessiz hali bu akşam pek yoktu. Bol bol konuştu. Tatlısını bitirdikten sonra dudaklarını şapırdattı. Dirseğini masaya dayayarak onları güldürecek hikayeler anlattı. Vakit çok çabuk geçti. Andrew saatin 11'e yaklaştığını hayretle gördü. Blaine Place'teki bir hastasına saat 10.30'da uğrayacağına söz verdiğini hatırladı. İzin istemek için ayağa kalktı. Kristin onu kapıya kadar götürdü. dar holden geçerlerken kolu kızın vücuduna değiyordu. O anda içini tatlı bir sızı kapladı. Genç kız şimdiye kadar tanıdığı herkesten değişikti. Sessizliği, kibarlığı ve zeki gözleri bambaşkaydı. "Allah'ım, onun kusurlarını bulmaya çalıştığım için beni bağışla." Sık sık soluyarak mırıldandı. "Bu gece için size ne kadar teşekkür etsem azdır. Acaba sizi yine görebilir miyim? Her zaman pek çene çalacak kimse bulamıyorum. Benimle bir gün Tonyglon sinemasına gider misin Kristin?" Gözleri ilk defa olarak tahrik edercesine gülüyordu. "Beni kandırmaya çalışıyorsunuz." Uzun zaman sessizce yükseklerde parlayan yıldızların altında durdular. Güzel kokular taşıyan rüzgar erkeğin sıcak yanaklarını serinletiyordu. Kızın ılık soluğunun kendisine doğru geldiğini hissediyordu. O anda Kristin'i öpmek için büyük bir istek duydu. Beceriksizce kızın elini sıktı. Zihninde dans eden bir takım düşüncelerle evden ayrıldı. Bulutların üzerinde yürür gibiydi. Ne fevkalade bir kızdı. Stajı sırasında karşılaştığı güçlüklerden bahsederken ne kadar iyi bir şekilde söylediklerini anlamıştı. Çok akıllıydı. Hatta kendisinden bile akıllıydı. Ne kadar iyi yemek pişiriyordu. Ona ismiyle de hitap etmiş, Kristin demişti. Kristin, zihnini her zamankinden daha fazla oyalıyordu. Bütün düşünceleri değişmişti. Artık kendisini eskiden olduğu gibi umutsuz hissetmiyordu. Aksine mutluydu, sevinçliydi, umut doluydu. Kendisindeki bu değişiklik işine de tesir etti. Mesleğinde bir mucize yaratabilmek için daha çok gençti. İsteğine ulaşabilmesi, geçmişteki notlarını dikkatlice incelemesine ve teşhislerinden emin olmasına bağlıydı. Hastanın göğsünü dinlemeden teşhis koyacağı sırada ani bir düşünceyle irkiliyordu. "Allah'ım hayır, eğer böyle bir şey yaparsam sonra Kristin benim hakkımda ne düşünür?" Birkaç defa Deni'nin alaycı gözlerinin kendisine dikildiğini sezmişti. Fakat aldırmadı. Artık Kristin bilinmeyen şeylere karşı açtığı bu büyük mücadelede ona ilham perisi ve daima ilerlemesi için onu teşvik eden bir önder oluyordu. Henüz hiçbir şey bilmediğini kabul ediyordu. Yavaş yavaş mesleğinde ilerlemek ve hastalıklara çare bulmak için çalışıyordu. İlmi fikirlerden bu kadar çok hoşlandığını hiç bilmiyordu. Doğru yoldan ayrılmamak, egoist olmamak için dua etti. Çünkü Kristine'ye layık olmak istiyordu. Genç adamın iştenlikle ve canlı bir şekilde çalıştığı bir sırada, ansızın basit ve sıkıcı bir takım olaylarla karşılaşması büyük bir şanssızlıktı. İçinden dağları devirmek geliyordu. Bununla beraber son birkaç hafta içinde durmadan önemsiz hastalıklarla karşılaştı. Burkulmalar, kesikler, soğuk algınlıklarıyla uğraştı. Vadinin iki mil aşağısında ihtiyar bir kadının nasırlarının tedavi edilmesi için çağrıldığı zaman üzüntüsü en son dereceye vardı. Mesleğinde başarısızlığa uğradığından kendi kendine kızıyor, aptal olduğuna inanıyordu. İşte böyle anlarda içinde rüzgara ve Bora'ya karşı derin bir özlem duyuyordu. Kendi bağlılığından şüphe etmeye başladı. Bir doktorun böyle sapa bir yerde bulunması, ona ilerisi için ne sağlayabilirdi ki? Basit bir doktor olmaktan daha ileriye gidemezdi. Fakat en fenası duyduğu bir haberle üzüntüleri bir kat daha arttı. Haziran ayının sonlarına doğru bir gün, İstasyon köprüsünden geçerken Doktor Brownwell'le karşılaştı. Gümüş kralı elinin tersiyle ağzını silerek Railway Hanı'ndan çıkıyordu. Karısı Tonyglon'da alışveriş yaparken bir iki bardak bira yuvarlamak onun adetiydi. Andrew tarafından görülmek onun için önemsiz bir yenilgiydi. Fakat yine de birkaç sözle durumu idare etmeye çalıştı. "Aa Manson, seni gördüğüme çok sevindim. Ben de şimdi Pritchard'a uğramıştım." Pritchard, Railway Hanı'nın sahibiydi. Fakat Andrew biraz önce onu köpeğini gezdirirken görmüştü. Mağrur bir konuşma şekline sahip olan bu adama karşı derin bir sevgisi vardı. Zevk düşkünü Glades, onun çorabının yırtıklarını bile dikmeyi unutmuştu. Beraberce yürürlerken çene çalmaya başladılar. Bramwell daima hastalarından bahsetmeyi severdi. Ciddi bir şekilde hastaları arasında Emerys'in de bulunduğunu söyledi. Emerys, Hughes bu son zamanlarda çok acayip davranıyordu. Galiba deliriyordu. Kavgacı ve sert bir insan olmuştu. Durumu pek beğenmiyorum Manson. Ben daha evvelce de akıl hastalıkları gördüm. Fakat bu çok ender rastlanan bir hastalık şekli. Andrew düşüncelerini çözümlemeye başladı. Kendisine göre Hughes, vurdum duymaz ve her şeyi karşı gelmeksizin kabul eden, silik kişiliği olan bir adamdı. Annie bu son günlerde ailesi hakkındaki dedikodulardan dolayı çok üzülüyor, eniştesinin durumu kendisini endişelendiriyordu. Genç adam, Bramwell'den ayrıldığı zaman Hughes'in düzelmesi için dua etti. Fakat cuma günü sabah 6'da kapısının vurulmasıyla uyandı. Gelen Annie'ydi. Gözleri kıpkırmızıydı. Kendisine bir mektup uzattı. Andrew zarfı yırttı. Mektup Doktor Bramwell'dendi. Hemen buraya gelin. Tehlikeli bir akıl hastalığına ait rapor yazmak için bana yardım etmenizi istiyorum. Annie ağlamamak için kendisini zor tutuyordu. Emerys için çağırıyor. Doktor, çok korkunç bir şey oldu. İnşallah çabuk hazırlanırsınız. Andrew hemen giyindi. Annie ile yolda giderken kadın elinden geldiği kadar Emerys'in hastalığından söz etti. Adam hemen hemen 3 haftadır hastaydı. Fakat bu gece tamamen aklını kaybetmiş ve bir ekmek bıçağıyla karısının üzerine saldırmıştı. Olwyn gecelikle sokağa fırlayarak canını zor kurtarmıştı. Annie'nin anlattığı şeyler çok üzücüydü. Andrew kadına avutmanın mümkün olmadığını görüyordu. Hughes'lerin evine geldiklerinde Doktor Brownwell'i ön odada buldular. Tıraş bile olmamıştı. Kravatsızdı. Masaya oturmuş bir şeyler yazıyordu. Önündeki kağıdın yarısı hemen hemen dolmuştu. Ah Manson, erken geldiğin çok iyi oldu. Durum pek fena. Fakat merak etme, seni fazla oyalamak istemiyorum. Ne var? Hughes çıldırdı. Zannedersen bundan sana 1 hafta kadar önce de bahsetmiştim. Yanılmamışım. Ciddi bir manya hastalığı. Bramwell kelimeleri büyük bir kurumla söylüyordu. Bu tip manya hastalıkları insanı katil yapar. Emerys'i hemen Pont Neuf Akıl Hastanesi'ne götürmemiz gerekiyor. Raporda 2 imza bulunması şart. Benim ve senin imzan olacak. Akrabaları seni çağırmamı istediler. Ne yapacağını herhalde biliyorsun. Andrew başını salladı. Bramwell yazdığı raporu okumaya başladı. Hughes'in son 2 hafta içindeki durumu bütün ayrıntılarıyla belirtilmişti. Hepsi de hastalığın kesin delilleriydi. Sonunda Bramwell başını kaldırdı. Herhalde gösterilen ipuçları yeterli. Durum oldukça tehlikeli. Kendisini bir kere de ben göreyim. Teşekkür ederim Manson. İşin bitince beni burada bulabilirsin. Tekrar kalemini alarak rapora başka şeyler eklemeye başladı. Emerys Hughes yatakta yatıyordu. Madende 2 arkadaşı ciddi bir olay karşısında karısına yardım için yanında oturuyordu. Emerys Hughes yatakta yatıyordu. Madenden 2 arkadaşı ciddi bir olay karşısında karısına yardım için yanında oturuyordu. Yatağın ayak ucunda Olwyn duruyordu. Çoğunlukla neşeli ve hayat dolu olan bu kadının yüzü ağlamaktan solmuştu. Yorgun gözüküyordu. Odadaki hava o kadar sert ve boğucuydu ki Andrew aynı bir korku ile titredi. Emerys'e yaklaştı. Adam çok değişmişti. Tanımakta güçlük çekti. Yüz hatları acayip bir şekilde çirkinleşmişti. Yüzü şiş gibiydi. Burun delikleri genişlemiş, derisi bal mumu gibi bir hal almıştı. Burnun etrafı kızarmıştı. Görünüşü bir ölüyü andırıyordu. Emerys'e birkaç şey konuştu. Fakat adam anlaşılmaz cevaplar veriyor, yumruklarını sıkarak küfrediyordu. Bunlar Bramwell'in teşhisini kuvvetlendiren belirtilerdi. Derin bir sessizlik oldu. Andrew emin olması gerektiğini düşündü. Nedenini bilmiyordu fakat tatmin olmadığını hissediyordu. Niçin? Hughes bu şekilde konuşmuştu. Düşünceler zihnini kurcalıyordu. Adamın delirdiğini düşünse bile buna sebep neydi? 6. ayrımın sonu, sayfa 61.